10. ayrım, sayfa 94. Hormonları deniz kıyısındaki korkuluklardan takla atarak kendini aşırtıp, 8 metre aşağıdaki kayalıkların arasındaki küçük boşluklardan suya atlayacak kadar ayaklanmış yoksul Beyrut gençlerini saymazsak, o pazar sabahı hiç kimse pis denize girmeyecek, yine de birazdan bazıları kıyılardaki havuzlara gidip akşama kadar kararlılıkla bronzlaşmak için Jetavi yokuşundan geçeceklerdi. Ama yokuşun başındaki apartmanın 3. katında oturmakta olan Ayşe muhtemelen onları duymayacaktı. Ayşe ekran karşısında öyle bir sinirle donmuştu ki Nasır'ın kapıyı çekip çıkmasıyla taksiyi çalıştırması arasında niye bu kadar zaman geçtiğini bile merak etmedi. Kendi kendine bağırdığının da farkında değildi. Sersem kız, nereye gideceksin? Kabil'e mi? İhtiyarlık çillerinin üzerine doldurduğu ellerinin bilgisayar ekranına tokat atmak üzere havaya kalktığını görünce Facebook'u kapatıp YouTube'u açtı. Sinirini geçirebilecek tek şeyi aradı. Müzik daha başlamadan ayaktaydı ve dans ediyordu. You are only 17. You are the dancing queen. You can dance, you can jive. Bir süre eski dostlarının fotoğraflarına bakar gibi ekranda dönen ABBA görüntülerini izledikten sonra gardırobu açıp kapaktaki boy aynasının karşısına geçti. Sıkı tişörtünün içinde tombul memelerinin sütyensiz sallanmasını izledi. Penye üzerindeki yazının simleri memelerle birlikte parlayıp parlayıp sönüyordu. I know you are hot for me, bağırarak söyledi. You are only 17. Yana döndü, dar kot pantolonunun belinden göbeğinin sarkanını içine çekmeye çalıştı. Nefesini ne kadar tutarsa tutsun 46 yaşındaki göbeğinin ancak bir kısmını içine alabiliyordu. Yanaklarının içini dişlerinin arasına kıstırdı, dudaklarını ileri uzattı. Boynunun sarkıklığını parmaklarıyla kaldırıp baktı, bıraktı. Başörtüsü yüzünden diye düşündü. Belki de artık türban şeklinde ensesinde değil, çenesinin altında bağlamalıydı. Hangisi daha genç gösterir? Dahiye'ye gidip şu kolun içine takılan ve ellerin üzerine dantelli düşen kol ağızlarından almalı. Fransız manikürü daha iyi. Nasır kırmızı seviyor ama tırnaklar böyle daha temiz görünüyor. Uçları beyaz beyaz. Kol ağızlarının danteli elinin üzerine düşünce daha da iyi duracak. Gövdesinin her yerini inceledikten sonra gözlerine sıra gelince aynada yine sinirlendi. Gerizekalı taze. El-Kaide ha? Göstersinler sana savaşı. Kardeşinin kızı Rana'nın Facebook mesajında şifreli olarak yazdığı El-Kaide'ye katılma kararına sadece bunun saçma bir fikir olması yüzünden kızmıyordu. Yarım akıllı Rana geçen yılda tango öğrenmeye karar vermişti ve gerizekalı kız bu ikisi arasında çok da fark olmadığını sanıyordu. Şarkı biter bitmez merdiven boşluğunda bir kadın sesinin İngilizce küfrettiğini duydu. Merdivenleri yalpalayarak inen öfkeli adımları dinledi, aynaya gülümsedi. İbne Jan bir kadının daha canına okudu. Akşam gelince Nasır'a anlatmalıydı. Birlikte Ümmü Gülsüm dinleyip arak içerlerken, her hafta en az bir kez yaptıkları gibi pis falanjistin ibneliği üzerine konuşacaklardı. Ümmü Gülsüm, İnta Omri'yi söylerken, efkarlanan sesleri karşılıklı attıkları kahkahalara dönerken, gece ihtiyarlayan iki göbeğin şehvetle birbirine gömülmesiyle son bulacaktı. Bacaklarının arası kamaştı, aklını dağıtmak için bir kez daha bastı YouTube'un oynat tuşuna. You are the dancing queen. Daha ne kadar yapacak bunu? Aynada bu dansa artık uymayan kalçasını, kollarını yakaladığında kendinden utanıp durdu. Açık dolap kapısından sarı, kırmızı, yeşil, hepsi birbirinden daha çok bağıran baskılı dar bluzlar, başörtüleri, dar kotlar, her biri fısıldayarak sanki Beyrut'ta birbirini izleyerek boğan kadınlar gibi onunla ilgili kötü dedikodular yapmaya başladılar. Giysilerine bağıracak gibiydi. Peki kim soracak o yılların hesabını? tanıştıklarında Nasır'a böyle sormuştu. Tuhaf bir ön sevişmeydi onlarınki. Güldü hatırlayınca. Eski bir militan olarak Amal'ın 1986 Şatilla kuşatmasını açıklaması gerekti önce. Kendini ne kadar suçlu hissettiğini. Dipnot: Amal, 1975'te Şii İmam Musa Sadr tarafından kurulan Mazlumlar Hareketi'nin devamıdır. Bugün de Lübnan siyasetinde temsil edilmektedir. Sonra Nasır'ın Filistinlilerin nasıl başkalarının paralı askerlerine dönüştüğünü kabul ettiğini dinlemesi gerekti. İki eski militan olarak böylece sevişebildiler ancak. Ve o gece terk ettiler eski zamanın sözcüklerini. Artık zaten kimsenin kullanmadığı. Hesap kapandı ve o gün 40 yaşında olan vücudu var gücüyle genç kalmaya çalıştı ondan sonra. Savaş sarhoşluğunda geçen zamandan ayılarak ve geri sayarak zamanı, daha da dar kotlar, memelerine daha da yüksek sesle bağıran bluzlar giydi her gün. Başını örtmesi, tesettüre girmesi ise, o kararı verdiği güne küfür mü etse, gülse mi hep kararsız kalıyordu. Çünkü nedenini düşününce, kimse inanmayacağı için kimseye anlatılamayan o küçük derin sır aklına geldikçe, o küçük derin sır iyi ki vardı. Böylece biri olduğunu, benzerleri arasında farklı olduğunu biliyordu. Nasır alay etse bile böyle iyiydi. Evet Rana, o işler öyle değil. Mesele gitmek değil, onun bir de geri dönüşü var. Ve muhakkak dönülür hanımefendi. Savaşta herkese yer vardır ama savaş bittiğinde biri olmak zorundasın. Zavallı çocuklar dedi. Şefkatle döndü sesi kendi içine. Gidecek bir savaş arıyorlar kendilerine. Aşk arar gibi arıyorlar. Ah küçük hanım, senin suçun değil böyle olmak. Bu dünya herkese aynı şeyi yapıyor. Sığınacak bir taraf kalmadı artık. Biliyorum senin kanında var. Hepimizin kanına karıştı bu savaş. Akacak yer bulamayınca işte böyle mumla savaş arıyoruz. Fakat hayır Habib'ti. O zamanlar geçti. Bu konuyu Nasır'a da anlatmalı. Belki kızla o konuşur. Nasır'ı içinden geçirince birden bugün ne yapacağını hatırladı. Mazaher için portakal çiçeği toplanması gerekiyordu. Dipnot: Mazaher, portakal çiçeği suyu. Nasır'ın gömlek yakalarına sürmek, bir de kendisine beyaz kahve yapmak için. Beyaz kahve, portakal çiçeği suyuyla hazırlanan sıcak içecek. Dahye'de portakal çiçeği bulamayacağına göre, bugünlük Rana ile konuşma işini bırakabilirdi. Meseleyi portakal çiçeğine bağlayıp, bu deli kızla hiç yapmak istemediği konuşmayı belirsiz bir süre için erteledi. Eğer karar verdiyse, onu kim durdurabilirdi? Belki de zaten herkesi kendi akışına bırakmak gerekiyordu. Bana ne, kim nereye gidecekse gitsin. Bluzuyla uyumlu bir başörtüsü seçmeye çalıştı ama canı sıkılmıştı bir kere, aklı başka yerdeydi. Peki Rana, şöyle düşünelim. Diyelim ki gittin. Ne olacağını sanıyorsun? Sonunda sen de benim gibi olacaksın. İşte apaçık söylüyorum. Neyim ben şimdi? Kahraman militan Ayşe şimdi ne yapıyor? Bir erkek bulabildiğim için şükürler olsun, şanslıyım. Eğer Nasır gibi bir manyağa denk gelmeseydim ne olacaktı? Kızım, bizim buralarda kadınlar birinin karısı, birinin kızı değilse öyle politika moltika yapamazlar. Böyle benim gibi oturup evinde mazaher yaparsın işte. E zaten böyle olacaksa sonunda baştan kendini ne yoruyorsun? Sen bu hayatın inanacak bir şey olmadan sürmeyeceğini mi sanıyorsun? Ah şapşalım benim, hem de nasıl sürer. Sen kendine macera mı arıyorsun? Al, işte hepimizin anlatacak yüzlerce macerası var bu memlekette. Ne oldu? Kimse kimseye anlatıyor mu? Hayır. Neden? Sor bakalım. Anana, babana neden hiç konuşmuyorlar? Sor bakalım 1986'da neredelermiş? Hanımefendi, biz boşuna mı böyle olduk? Böyle. Aynaya baktı aniden. Baştan sona parmaklarıyla dört kez taradığı raftaki başörtüleri birbirinden kayarak hep birlikte yere döküldü. Hepsini bir sinirle alıp yatağın üzerine fırlattı. Oturdu, tek tek katlamaya başladı hepsini. Kendi kendine şefkat göstermek istediğinde yapardı bunu. Bir şeyleri katlardı. Bazen iç çamaşırlarını çıkarıp yeniden dizerdi çekmeceye. Bazen kağıt peçeteleri katlardı, tek tek. Katlamak iyiydi. Her şey küçülüyor, düzenleniyor, diziliyor ve aklının içi sakinleşiyordu böylece. Rana'nın 16 yaşındaki sesi geldi kulağına. Peki o zaman sen ne demeye örtündün teyze? Onu açıkla o zaman. Mutfak masasında oturup, elini havaya kaldırarak, çenesini öne çıkara çıkara soruşunu, kendinin 16 yaşındaki haline benzetmiş, gözleri dolmuştu. Elbette ona sırrını anlatacak değildi. Ama bilmesi gereken kadarını söylemişti. Çünkü Rana Hanım, hiç kimse olmak istiyorum ben. Eskiden bunun için savaş vardı. Ama şimdi hiç kimse olmak istiyorum da ondan. Halas, nasıl anlarsan anla. Evet evet, bu kızla derhal konuşmak gerekirdi. Bağırmadan ama kızmadan. Yumuşak yumuşak. YouTube ekranında oynat düğmesine tıkladığında yeni bir ABBA şarkısı başlamıştı. Take a chance on me. Baby, I'm still free. Üstü çıplak adamlar kendilerini bellerinden ağacın olabilecek en üst dallarına bağlamışlardı. Denizin ağacına. Lincoln Kolej'in bahçesindeki dev çınar ağacı budanıyordu ve tam da tez hocası Bayan Trablosi ile görüşmeden önce bu durum hiç de iyiye işaret değildi. Deniz bir elinde sabahtan beri oyaladığı Little Clarendon'daki dondurmacıdan aldığı kahvesi, öteki elinde hocaya önceden gönderdiği bölümün çıkışları, ağzı açık, bahçede donup kaldı. Adamlar bir ayin gibi dönerek etrafında, inerek hızla aşağıya ve kaydırıp çekerek kendilerini yukarı, bir dalından ötekine atlayarak ellerinde testereleri eksiltiyorlardı ağacı. Deniz kolunda, bacağında hissetti kesikleri. Oxford'a ilk geldiği gün kendini bu bahçede bulmuş, ağacın altında sanki bu okulun ona hoş geldin hediyesi gibi boş duran iki kişilik banka oturmuş ve bu ağaca bakarak bir dilek dilemişti. Ağaç onun için yeterince ihtiyar bir tanrıydı ve tanrı olmak için yeterince büyüktü. Dileğinin kabul edildiğini göstermesi için ağaçtan bir işaret istemiş, ağaç tıpkı biraz önce yaptığı gibi rüzgarda pek çok kez hışırdamış. Deniz bunu şefkatli bir cevap olarak kabul etmişti. O günden beri tam 2 yıldır hocasıyla her görüşmeye geldiğinde ve bazen herkes koleji terk ettikten sonra akşamları ağlamak, dilek tutmak, tezini yazamadığı bölümüne başlayabilmek, regl olmak veya regl olduğu için teşekkür etmek istediğinde ağacına gelirdi. Ama bugün tanrısının kırpılıp kele çevrildiğini görünce, bu birazdan yapacağı görüşmenin tüm zamanların en kötüsü olacağının ilahi göstergesiydi. Evet, Bayan Öztürk, şaşırttın beni. Bayan Trablosi yüzünü kapatan Al-Akbar gazetesini indirmedi bile. Sessizlik derinleşiyordu. Deniz bu kez kızarmış bozarmış cevaplarından birini vermemeye yeminliydi. Sessizlik yeterinden fazla uzadığında Bayan Trablosi gazetesini indirdi, gözlerini Deniz'inkilerden ayırmadan sigara paketini aldı. Esmer, incecik yüzü, acımasız bir alay ve zarafeti iyi demlenmiş bir aşağılama seansına hazırlanır gibiydi. Paketi filtreler aşağı gelecek şekilde dikine tutup 3 kere masaya vurdu, ağır ağır sıyırdı jelatini. Bir tane sigara taktı ağızlığına, ağır ağır. Yüzünün rengi ceviz masaya karışıyor, Dev gibi masanın arkasında Bayan Trablosi küçüklüğü, zayıflığıyla giderek daha ürkütücü oluyordu. Sigara dumanıyla sararmış parmakları denizin gönderdiği bölümün çıkışları üzerinde sabırlı engerekler gibi hareket ediyordu. Her seferinde bir yenisine taktığı kocaman yüzüklerinden biri vardı yine orta parmağında. Firuze üzerinde gümüşle Allah bir yazılıydı. O engereklere kimse bir şey yapamazdı. Sonra durdular parmaklar. Sigara? Onlarca kez aynı soruyu sormuş ve aynı cevabı almış olmasına rağmen Deniz'in "bıraktım" deyişini görmek, onu Oxford'a bu kadar uyum sağladığı için sessizce yabancılaştırmak hoşuna gidiyordu. Böyle sayısız küçük numarası vardı Bayan Trablosi'nin ve Deniz artık geceleri bu numaralara nasıl nezaketli ve fakat sert karşılıklar vereceğini düşünerek yazdığı milyon tane senaryodan yılmış, kadının karşısında çaresizliği bitkinlikle kabul etmişti. Hele bugün, bütün bu karmaşık kafayla hiç hali yoktu Bayan Trablosi'nin çöl oyunlarıyla uğraşmaya. Filistin işi, meme çatalını hep aynı oranda açıkta bırakan işlemeli şile bezi gömleği, aynısından onlarcasına sahip olduğu dar, dizde biten eteği, bacaklarının bakır derisi, ince topuklu stilettoları, ufak tefekliliğinin rahatlığıyla iyiden iyiye derin kesimli yırtmacı, Deniz'in oturunca kat kat olup daha beter, büyük görünen, kısalmış, yeşil boğazlı kazağından taşan göbeği, onu olduğundan daha kısa gösteren kot pantolonu, siyah babet ayakkabılarının sabah içine giymek zorunda kaldığı kırmızı çorapları, toplasan toplanmaz, bıraksan düzgün durmaz uzunluktaki saçları, hazır ağda bantlarıyla bölük pörçük alındıkça dudağının üzerinde kalıcı bir gölge yaratan bıyıkları, bir hanımefendiyle beslemesi olarak oturuyorlardı, karşılıklı. Aklındaki, gövdesindeki bütün eziklik, bütün yanlışlık, bütün suçluluk ve karışıklık, ayakkabılarının boyasız olduğunu fark edince çöktü Deniz'in üzerine. Kaybedecek bir şey kalmamış insanlara aniden gelen kahramanlık hissiyle kalkıp ayağa, sanki bir arkadaşının paketinden alır gibi bir sigara aldı Bayan Trablosi'den. "Oo, demek yeniden başladınız, tebrikler." Deniz dişlerinin arasında bir nezaketle cevapladı. "Sağ olun." Kendine şaşarken çenesini havaya kaldırıp ayak ayak üstüne attı ve dumanı tavana doğru dudaklarını büze büze üfledi. Trablosi dirseğini masaya dayayıp başını sallayarak gülümsedi. "Yo, hayır, bu iyiye işaret. Demek ki teziniz iyi gidiyor. Demek ki gerçekten bir şeyler yazmaya başladınız. Yani nihayet." Deniz'in dudakları ukala gevşedi. Bayan Trablosi'nin yılan kavye gülüşünün ardından göğsünün ortasına nihai bir bıçak darbesi geleceği artık kesin gibiydi. Ama girdiği yoldan da dönemezdi artık. Kolunu sandalyenin arkasına attı, bir kamikaze hissi içinde burnunu biraz daha kaldırarak, "Ah, demek öyle," dedi. Söylediği şeyin manasızlığının tamamen farkında olarak. Trablosi bu küçük avın peşini bırakacak değildi. Kıvrıldı, sıçradı ve ölüm ısırışını yaptı. Ama herhalde o yazdıklarınız bunlar değil. Bayan Trablosi'nin elleri, saldırıdan sonra kurbanının ölümünü izlemek üzere yere inen engerekler gibi bıraktılar kendilerini Deniz'in tezinin üçüncü bölümünün üzerine. Dişlerinin arasında kalan et parçasını yalar gibi bitirdi cümlesini. "Onları, yani eğer varlarsa tabii, ne zaman görebileceğiz?" Deniz nasıl olsa öleceğini anlamış bütün hayvanlar gibi kendini bıraktı. Katilinin dişleri arasına huzurla teslim olmaya karar verdi bu kez. Bayan Trablosi derken sesini boğan bir lokma nefesi yuttu. "Ben, eğer siz de kabul ederseniz, yeni bir danışmanla çalışmamın daha doğru olacağını düşünüyorum." Ama Bayan Trablosi Deniz'in bu tarihi açıklaması sırasında elini çenesine dayamış, küçük parmağının tırnağını dişleriyle ezerek camdan dışarı bakıyordu. Bayan Öztürk, şu adamları gördünüz mü? Deniz'in ağzına sığmayacak kadar şişkin olduğunu sandığı cümlesi, uçarak sönen, sönerken komik bir ses çıkaran bir balon gibi kaçıp odanın köşesine düşmüş, kaybolmuştu. Bayan Trablosi, topuk seslerini bütün bir Lincoln Koleji'nin duyacağı şekilde ağır ağır pencereye yürüdü. Tek ayağının üzerinde durdu. Stilettosunun serbest kalan topuğuyla yeri ezdi iyice. Gelin gelin, yanıma gelip bakın. Deniz, dilini çiğneyerek ağlamasını gırtlağının gerisine itmeye çalışırken, Bayan Trablosi, yüzüne soluk Oxford ışığı vurmuş, pencereden dışarı bakıyordu. Siz, Bayan Öztürk, bu adamlara benziyorsunuz. Dev bir bilgi ağacının etrafında pervane oluyorsunuz. Durmadan bir bilgi ağacını budayıp duruyorsunuz. İçinizde var olan bilgiyi kullanmıyorsunuz. Bilgiye tapınırsanız, onun size ait olacağını sanıyorsunuz. Siz aynı ağaca tapan bir hoca için mükemmel bir öğrencisiniz. Ama benim için...